Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunka rahme innaka entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, İsra suresinin 97. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz bütün insanlığa, hususiyle muttakilere bir hidayet rehberi, bir kılavuz olarak gönderdiği Kur'an-ı Azimüşşan'dan en güzel şekilde istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. İstifade edebilmek için her şeyden önce Allah'ın kelamına tam bir iman gerekiyor. Yani bu kelam, bu kitap Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Bu ayetler hiçbir beşerin sözü değildir. Doğrudan alemlerin Rabbi olan Allah'tan indirilmiştir. Birinci mesele bu imandır. İkincisi, Rabbimizin bizden beklediği gibi bu ayetlerden feyz almak, istifade etmek, öğüt almak, yol yordam öğrenmek ve üzerinde tedebbür edip, yani tefekkür edip, enine boyuna düşünüp, hayatımızın her alanını aydınlatmak maksadıyla bu ayetlere yöneliş gerekmektedir. Ayetlerin hakimi olarak değil, ayetlerin mahkumu olarak adeta, yani şöyle söyleyelim, biz ayetlere hakimiyet sağlama iddiasıyla değil, ayetlerin bize hükmetmesi, onların tesiri altında bizim kalmamız için bu niyetle ayetlere yönelmek gerekiyor. Aksi halde kendi bir takım bilgimizle, kendi içimizde oluşan bir takım görüşlerle, hele hele şöyle tarafsız bir gözle Kur'an-ı Azimüşşan'a yaklaşalım diye düşünürseniz, bunu herhangi bir araştırma malzemesi gibi görmeye çalışırsanız, işte o zaman bütün ışıklar söner adeta, bütün efendim ayetin pencereleri size karşı kapanır. İstifade edemezsiniz. Allah muhafaza buyursun. Hatta yolunuzu bile sapıtabilirsiniz. Nitekim birçok insanın Kur'an'la doğru yolu bulduğu bir vaka ama Kur'an'la sapıtan insan da az değil. Onun için Rabbimize daima niyazda bulunarak, Ya Rabbi gönüllerimizi koru, gözümüzü koru, imanımızı artır Ya Rabbi diyerek ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın hikmetlerini bize açmasını ondan dileyerek, tertemiz niyetlerle ve yüksek bir tazimle, hürmetle Kur'an'a yaklaşmamızı Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. Böyle olursa bu Kur'an deryasından nice nice inciler, nice nice hikmetler, nice nice yol göstermeler kendimize edinmiş oluruz. Evet, 97. ayet. Estağfirullah. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا Allah kime hidayet verirse doğru yolu bulan kişi işte odur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, yani ona hidayet vermez, kendi sapkınlığında bırakırsa artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz buyuruyor bu ayette Cenab-ı Hak. Şimdi cümle cümle bu ayeti anlamaya çalışalım. Kim, Allah kime yani hidayet ederse, işte hidayeti bulan odur. Aziz dinleyenlerim, Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerimede nimet namına ne varsa hepsinin Allah tarafından bir ikram olduğunu hatırlatır. Estağfirullah. Ve mâ biküm min ni'metin femin Allah. Sizin üzerinizde nimet namına ne varsa, güzellikler namına ne varsa hepsi Allah'tan size bir ihsandır, ikramdır. Allah'ın sizin için uygun görmesidir. İşte en büyük nimetlerden bir tanesi de hidayet nimeti. Yani doğruyu görmek, doğruyu bilmek, doğruya eriştirilmek nimeti. Biz buna hidayet nimeti diyoruz. Elbette bu nimette Allah'ın kullarına büyük bir ihsanı. Eğer Allah bize hidayet etmeyecek olsa, bu hakikatleri bize göstermeyecek olsa, bildirmeyecek olsa, hiçbir insan kendi kafasından, aklından, fikrinden, hevasından, arzusundan bu gerçekleri asla yakalayamaz, bulamaz ve bilemez. Elbette bir takım gerçekler fark edilebilir belki. Ama onları bile efendim fark ettirecek olan yine Allah'ın lütfudur. Bu itibarla insan hidayeti Allah'tan kendisine bir ikram olarak bilmeli. Evet, Yüce Rabbimiz hiçbir kulunu zorla hidayete erdirmek ya da zorla dalalette bırakmak gibi bir sünnetullahı yok Cenab-ı Hakk'ın. Ayet-i kerimede o Allah kendisine yönelene hidayet eder. Ve yehdi ileyhi men enab buyrulur. Kendisine yönelene hidayet eder. Yine bir başka ayette Allah fasıklar güruhundan başkasını saptırmaz. Ve ma yudullu bihi illel fasıkin. Fasık demek yoldan çıkan demek. Kendisine bir yol gösterilmiş. O yolu görmezden gelip kendince keçi yollarına sapan adam demek. Onlar da sapıtacaklar. Allah onları elbette yöneldikleri yerde bırakacak. Şöyle ifade edelim. Bu nevi ayetler zaman zaman yanlış anlaşılır. Bakınız ayetin birinci kısmı böyle. Allah kime hidayet verirse doğru yolu bulan işte odur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Yani Allah kimi de sapkınlıkta bırakırsa demek. Sapıtırsa, saptırırsa. Ve men yudlil. Kimi yardımsız bırakırsa demek. Tefsirlere bakınca bu manaların hepsini görürsünüz. Demek ki Cenab-ı Hak bizi bize bırakırsa, kendi halimizde kalırsak, bize ihsan ve ikramda bulunmayacak olursa, kendi kendimize doğru yolu bulmamız çok zor. Peki Allah birilerini zorla sapkınlıkta bırakır mı, sapıtır mı? Efendim, İmam Maturidi Hazretlerine göre, Ehl-i Sünnet akaidine göre hayır. Peki bu ifadeleri nasıl anlayacağız? Allah dilediğine hidayet eder, dilediğine saptırır. Der ki İmam Maturidi Hazretleri ve bu mezhepteki Ehl-i Sünnet alimlerimiz derler ki bunlar Allah'ın gücünü, kudretini bize gösteren ayetlerdir. Yani Allah dilerse her şeyi yapar elbette. Allah dilerse bütün insanları hidayet üzere toplar. Allah dilerse bütün insanları efendim dalalet üzere de bırakabilir. O onun kudretinde, onun kudretine sınır çizecek hiçbir varlık yok. Fakat Yüce Rabbimiz bizleri imtihan için yarattığından, efendim bizlere de bir seçme hürriyeti bir şekilde verdiğinden dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diye buyurularak böylesi bir Cenab-ı Hak kullarına bir seçme hürriyeti verdiği için kulun sorumluluğu bu seçme özgürlüğünde. İnkarı seçen, hidayete kulak tıkayan ya da Allah'ın ayetlerini görmezden gelenler elbette sapkınlıkta kalacak, sapıklıkta kalacaklar. Ama Cenab-ı Hakk'a yönelen, Hak'tan gelen ayetlere yönelen kullarına da Allah hidayet eder buyuruluyor. Onlar da mühtedi olacak. Yani hidayeti bulan kimseler olacaklar. Bu ayetleri bu şekilde anlamalı. Öbür türlü cebriye dediğimiz bir hak olmayan bir batıl mezhep, bir sapkın mezhep ki bunu söyleyenler de var. Allah dileseydi biz mümin olurduk. O bizi böyle diledi madem biz de böyle olduk diyerek kendi sapkınlıklarına adeta Allah'ın iradesini sebep gösterirler. Böylesi bir efendim sebep göstermeyi ehl-i sünnet alimlerimiz doğru görmezler, uygun görmezler ve sapkın bir görüş olarak değerlendirirler. Evet, kim de böyle işte Allah'ın hidayetinden mahrum kalırsa o da diyor Cenab-ı Hak artık sapkınlıkta kalır. Ey Nebi Ekrem, sen asla böyleleri için yardımcılar göremezsin, bulamazsın. Allah bırakırsa bir kulunu, ona kim yardım edebilir ki? O nasıl yol bulabilir ki? Cenab-ı Hak gönüllerimizi hidayet üzere muhafaza buyursun. Şöyle bir sünnetullah var. Yani Allah'ın kanunu var. Siz nereye yönelirseniz iradenizle, niyetlerinizle, neyi hedeflerseniz ona göre bir önünüz açılıyor. Ona göre yol almaya başlıyorsunuz. Bu sebeple insan, evet, akıl önemli bir nimet, idrak önemli bir nimet. Fakat Allah'ın elçilerine, peygamberlere iman edip, Allah'ın gönderdiği kitaplara iman edip, onları hakikat kabul ederek ve tasdik ederek, yürekten kabul ederek, onların çerçevesinde aklını bu yolda kullanırsa, hidayet üzere Cenab-ı Hak ona lütuflarını devam ettirir. O da hidayetini artırır da artırır Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle. Fakat her kim de ben ayetler benim için önemli değil dercesine onları yok farz ederek yol almaya çalışırsa işte böylesi kimselerde nefislerinin aldatmasıyla sapkın sapkın yollara düşerler. Cenab-ı Hak'tan böylesi kötü durumlara düşmekten bizi korumasını niyaz ederiz. İnsan böyle bir ilahi ayetlere kulağını gözünü tıkayacak olursa, kapatacak olursa gerçekten ona hiçbir kimse yardımcı olamaz. İnatla üstelik körü körüne böylesi sapkın yollara bir şekilde düçar olursa, düşerse bir kul ancak kendisi tevbe eder, tekrar Ya Rabbi tut elimden der, Allah'ım bana gerçeği göster, bana gerçeği göster ve ona uymayı nasip et der. İşte o zaman biiznillahü teala tevbesini Cenab-ı Hak kabul eder ve yeniden hidayetle buluşur. Ve Rabbimiz buyuruyor ki bu ayetin işte devamında وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اُمْيَنْ وَبُكْمَنْ وَصُمَّا. Kıyamet gününde diyor biz böylelerini, özellikle tabii sapkın kimseleri, dalalette kalan kimseleri kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Evet, herkes mahşere gelecek ama bunlar demek ki sürüne sürüne yüzüstü, yüzleri üstü gelecekler. Ve üstelik kör bir şekilde, dilsiz, konuşamayan bir şekilde ve sağırlar olarak gelecekler. Nitekim bir başka ayette Cenab-ı Hak böylelerini diyor biz zikrimizden yüz çeviren, yani وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Biz diyor zikrimizden, yani Kur'an'ımızdan, ayetlerimizden bizi hatırına getirmekten yüz çeviren kimseleri biz kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O kişi diyecek ki قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Allah'ım ben dünyada iken gören birisiydim. Rabbim beni niye böyle kör olarak haşrettin diyecek. Cenab-ı Hak da kendisine قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Evet, dediğin gibi sen dünyada gören bir kimseydin ama sana dünyadayken benim ayetlerim geldi, uyarılarım geldi, işaretlerim geldi. Sen onları yok farz ettin. Sen onları unutulmuş muamelesi yaptın onlara karşı. Adeta yok farz ettin. İşte bugün sen de aynı şekilde böyle unutulacaksın. Buradan anlıyoruz ki önce bu nevi insanlara, bu kör olarak haşredilen, sağır olarak, dilsiz olarak haşredilen kimselere demek ki dünyadayken ayetler geldi. Bir şekilde ayetler geldi. Yani Allah'ın uyarıları geldi, mesajları geldi, peygamberleri geldi. Fakat bunlar onlara karşı yok muamelesi yaptılar. Sağır ve kör kesildiler. Hakikati itiraf etmediler. Adeta tat gibi bir şey konuşamayan kimse gibi oldular. Gerçeği görmezsen dünyada, hakikate kulak tıkarsan ve hakikati itiraf edip ilan etmezsen, işte kıyamet gününde el ceza min cinsil amel demişler. Sen kör gibi davrandın, kör olarak haşredileceksin, diriltileceksin. Sen sağır gibi davrandın, o zaman sağır olarak diriltileceksin. Sen hakikati ifade etme noktasında hep geri geri durdun. Orada da tat gibi, tatlar gibi efendim haşrolunacaksın. Cenab-ı Hak'tan böyle hallere düşmekten bizi muhafaza etmesini niyaz ederiz. Ve devam ediyor. Me'vâhum cehennem. Artık böylelerinin me'vası, yani karar kılacakları yer, dönüp varacakları yer cehennem olacak. Küllemâ habet zidnâhum sa'îrâ. O cehennemin ateşi ne zaman sönmeye yüz tutar gibi hafif küllense, hafif efendim biraz alevler düşse, biz onu yeniden diyor, yeniden artıracağız. Yeniden tutuşturacağız diyor. Ve azapları bitmeyecek. Aman ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylesi ayetler gelince hemen Allah'a sığınırmış. Allahümme inni euzu bike minen nar. Allah'ım, cehennem ateşinden sana sığınırız buyururlarmış. Bizler de böyle ayetlerle karşılaşınca Allah'a sığınmalıyız. Cennet nimetlerinden bahsedilince onu Allah'tan istemeliyiz. Güzel haller söz konusu edilince Allah'ım bizi de bu güzel hal sahiplerinden eyle demeliyiz. Kötü hallerden bahsedilince de Allah'ım böylesi hallere düşmekten sana sığınırız demeliyiz. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an okuma edebidir. Devam ediyor ayet, 98. ayet. Zalike cezauhum. İşte diyor, onların cezaları budur. Niye böyle bir ceza? Bi ennehum keferu bi ayatina. Onlar bizim ayetlerimizi görmezden geldi, inkar ettiler, nankörlük ettiler. Kefara kelimesi örtmek demek. Adeta perde çektiler. Kendilerini kapattılar. Kendi fıtratlarının üstünü örttüler de kafir oldular, kafir kaldılar bizim ayetlerimize karşı. Ayetler geldi, onlar kafir kaldı. Yani onu örttüler, görmezden geldiler, inkar ettiler. Madem ki böyle oldu, işte ayetler gelince sen ona inkarla karşılık verdiysen sonundaki cezan da budur diyor. Başka bir sebep daha var onların böyle cezalarla karşılaşmasının. Bir, ayetleri inkar etmeleri. İki, ve galu, ve şöyle söylediler. E izâ künnâ izâmen ve rufâta e innâ lemeb'ûthûna halkan cedîde. Yani şimdi biz böyle kemik yığını haline gelmişken, böyle un ufak olmuşken, şimdi biz yeni bir yaratılışla bir daha diriltileceğiz öyle mi? Bir de böyle dediler diyor. Demek ki onların cezalarının sebebi bu iki şey. Birincisi Allah'ın ayetlerini görmezden gelmeleri, kulak tıkamaları, kör muamelesi yapmaları kendilerine. Evet. Bir bu. İkincisi yeniden dirilişe iman etmemeleri, ahireti inkar etmeleri. Yani şimdi biz un ufak olmuş, toprak olmuş, bir şekilde toz yığını haline gelmişken, kemiklerimiz bile böyle un ufak olmuşken biz mi diriltileceğiz yeniden diyorlar. Ve devam ediyor 99. ayet olarak. Evelem yarav. Onlar bakmıyorlar mı? Görmediler mi? Ennallâhellezî halegassemâvâti vel arda qâdirun alâ en yehluka mislehum. O gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların bir benzerlerini yaratabileceğine dair, onun buna güç yetireceğine, kudretinin buna yeteceğine dair bir bilgileri olmadı mı? Nasıl diyor? Onlar biliyorlar. Mekke müşrikleri özellikle yerleri ve gökleri kim yarattı diye soracak olursan onlar Allah'tır diyecekler diye bize haber veriyor Cenab-ı Hak. Onlar Allah'ın böyle gücünü, kudretini biliyorlar. Gökleri o yarattı diyorlar. Hiç mi düşünmüyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Şu gökleri yeri yaratan yüce kudret sizin gibilerini yaratmaktan aciz mi? sizi yaratacağını, sizi de yaratabileceğini görmüyor musunuz? Ve وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ ف۪يهِ Ve onlara bir müddet tayin ettiğini görmüyorlar mı? Bir müddet tayin et, bir ömür tayin etmiş herkese Cenab-ı Hak. لَا رَيْبَ ف۪يهِ Ve bunda hiçbir şüphe yok. Herkesin eceli gelecek, yani müddeti bitecek ve ölümü tadacak. Huzura varacak. Bunu diyor Cenab-ı Hak, görmüyorlar mı? Herkesin bir bir gittiğini görmüyorlar mı? Analarından, babalarından, dedelerinden, ecdadından, tarih boyunca nice nice yiğit adamlardan bir bir eceli gelip Hakk'a doğru göçtüğünü görmüyorlar mı? فَاَبَ الظَّالِمُونَ اِلَّا كُفُورًا Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bu zalimler diyor, bu zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. Yani onlar ancak inkara yeltendiler. Zalimler, niye zalimler? Allah'ın hakkını Allah'a vermiyorlar. Allah'ın hakkı ne? Allah buna kadirdir demeleriydi. Yani Allah öldükten sonra da bizi diriltmeye kadirdir diyebilmeliydiler. Zulüm nedir? Zulüm herhangi bir şeye hakkını vermemektir. En büyük zalim Allah'a karşı zalim olan müşriklerdir. İşte böylesi Allah'ı eksik tanıyan ya da Allah'a layık oldukları, layık olduğu sıfatı, vasfı vermeyen kimselerdir en büyük zalimler. Bunlar yine zalim, kendilerine zulmediyorlar. Kendi fıtratlarına zulmediyorlar. Bunlar zalim, niye? Etraflarına zulmediyorlar. Bu zalimlerin ancak diyor Cenab-ı Hak, ancak nankörlüğe adeta yöneliyorlar ve yegane varıp dayandıkları yer inkar. İnkar. Ve Yüce Rabbimiz genelde ahireti inkar edenlere yönelik hep bu tür sorular sorar. Mesela Mü'min suresi 37'de şöyle buyurulur. Benzer bir ayet. Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir iştir. Fakat insanların çoğu bunu bilmez. Öyle ya. O güneşi yaratmak mı? O yıldızları yaratmak mı? Onları böyle bir boşlukta adeta gördüğümüz bir direkler olmadan boşlukta tutmak mı daha zor? Milyarlarca yıl böyle ışığını, ısısını gönderen güneş. Sadece bir güneşi düşünün. Güneşi yaratmak mı zor? Senin gibi işte güneş karşısında nokta bile olamayan bir adamı yaratmak mı daha zor? Hiç düşünmüyorlar diyor Cenab-ı Hak. Bir taraftan ayları, yıldızları, güneşleri neyse yaratanın Allah olduğunu söylüyorlar. Bir taraftan da şimdi biz diyorlar öldükten sonra biz mi diriltileceğiz? Geriye doğru makarayı bir sar bakalım. Sen böyle hani şu an diyelim 30'lu yaşlarda, 50'li yaşlarda olduğunu farz edelim. Makarayı geriye doğru sar. Bebekliğe kadar gel. Bebeklikten de daha geriye doğru gel. Sen bir damla su iken, hatta bir damla su bile değilken seni insan olarak yaratan Allah yeniden yaratmaktan aciz midir? İşte insan olarak böyle garip tavırlarımız oluyor. Güya akıllıyız, güya aklımız var. Hem de her şeye aklımız yetiyor güya ama en büyük hakikatleri görmezden gelebiliyor insanoğlu. Bir başka ayet de şöyle mesela yine Rabbimiz Nâziyât suresi 27-30'da der ki ey haşri yani yeniden dirilmeyi inkar edenler sizi yeniden yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? İşte bakın onu Allah nasıl da bina etti, yapıp yükseltti, tavanını yükseltti ve onu mükemmel bir sistem halinde nizama koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Bundan sonra da yeri döşeyip yaydı. Bir beşik gibi. Lokman suresinde yine sorar. Sizin yaratılmanız da tekrar diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Gerçekten Allah her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir diye bu hakikatleri tekrar tekrar beyan eder. 100. ayet şu şekilde devam ediyor. قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا. De ki ey Nebi-i Ekrem, eğer Rabbimin bütün rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, yine de harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Gerçekten insan çok cimridir. Şimdi Cenab-ı Hak, daha önceki ayetlerde geçti, Peygamberimizden bir takım şeyler istemişlerdi. İşte madem sen hak peygambersin, o zaman senin bahçen olsun, bağın olsun. İşte ne bileyim, şu dağları düzle, buralar sulak araziler olsun, içinden nehirler aksın diye böyle bir maddi bir bereket ya da maddi hazineler beklentisi içinde olduklarını söylemişlerdi. Cenab-ı Hak şimdi diyor ki, o etrafındakiler var ya diyor, onlara de bakalım bir. Eğer bütün hazineler kendilerinin olsa, bakınız ne yaparlardı? Cenab-ı Hak insanın ne yapacağını haber veriyor. De ki, eğer Rabbimin bütün rahmet hazinelerine, yani Allah'ın hazinelerine siz sahip olsanız, öyle bir cimrilik var ki sizde diyor, biter tükenir diye onları infak etmekten, muhtaçlara dağıtmaktan yine geri dururdunuz. İnsan çok cimridir. Efendim, cimrilik büyük bir hastalık. Cömertlik kökü cennette olan bir haslet. Kökü cennette olan bir ağaç. Cimrilik de kökü cehennemde olan bir, işte böyle bir ağaç. Kim hangisine tutunursa sahibini oraya doğru götürür. Fakat cimrilikten kurtulmak öyle kolay bir hadise değil. O iman terbiyesi ister, İslam terbiyesi ister, ihsan terbiyesi ister. Zamanla nefsimizle mücadele ederek, yani adeta içimizle bir şekilde boğuşarak zaman içerisinde efendim o kötü hasletleri ortadan kaldırıp cömert hale gelmekle mümkün. Zaten Yüce Rabbimiz buyurur ki, kim cimrilikten kurtulursa o gerçekten kurtulmuş olur. Demek ki insanın felaketi biraz da cimrilikten kaynaklanıyor. Merhametsizliği, işte kendinden başkasını düşünmeyişi, bencilliği, bütün bunların temelinde cimrilik var. O bakımdan cimri insanı Allah sevmez, cimri insanı da kimseye sevdirmez. Bakınız, bütün sevilen insanların ortak özelliklerinden bir tanesi hepsinin cömert oluşudur. Bütün peygamberler, bütün veliler cömert insanlardır. Bütün sevilen liderler cömert liderlerdir. Sevilen aile reisleri cömert aile reisleridir. Cimriyi ne evladı sever, ne eşi sever, ne komşusu sever, ne de halk sever. Ama cömerdi herkes sever. Hayvanat bile sever, bitkiler bile sever. Cömert adamın evinde bitkiler bile cennete dönüşür adeta. Ama cimrinin evinde bir yaprak açmaz, bir çiçek açmaz. Rabbimizden yüreklerimize cömertlik ruhunu vermesini niyaz ederiz. Şimdi ayetlerin konusu değişiyor adeta. Yine de bir bağlantı var. Efendimiz'den malum, daha önceki derslerimizde hatırlayın, birçok mucizeler istemişlerdi. İşte göğe çık diyorlardı. Mesela çık, oradan bize bir okuyacağımız bir kitap getir diyorlardı. Ya da yeryüzünde böyle ırmaklar akıt diyorlardı. Bilelim diyorlardı yani. Böyle sen hak peygamberim demekle bu iş olmaz diyorlardı. Şimdi Rabbimiz kendisine çokça mucize verdiği bir peygamberin kıssasına dikkat çekiyor. Hayat hikayesine dikkat çekiyor ki, o da Musa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, bunlara çok hissi mucizeler. Yani gözle görülen, elle tutulan çok sayıda mucize verilmiş peygamberler. Ancak onlar böyle peygamber olmalarına rağmen, böyle sayısız mucizelerle gelmiş olmalarına rağmen yine de etrafları inatla kendilerini kabul etmek istemediler. İşte buyuruluyor ki 101. ayette, وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Şimdi bu 9 ayeti izah edeceğiz. Haydi İsrailoğullarına bir sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, ey Musa demişti, senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Sen sihre maruz kalmış birisin herhalde. Aklın bulanmış demiş Firavun Musa Aleyhisselam'a. Birçok peygambere etrafları, inkarcılar çoğu zaman böyle bir yafta yapmışlar. Yani böyle bir iftirayla kendilerini o peygamberin davetinden uzak tutmuşlar. Musa'ya verilen 9 ayet ne? Ayet kelimesi burada her iki anlamda kullanılabilir. Yani bir mucize anlamında, ayet mucize anlamında kullanılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Bir de bildiğimiz ilahi emirleri ihtiva eden Hakk'ın kelamına ayet diyoruz. Bir de kainat ayetleri var elbette, kevni ayetler diyelim. Burada hangisi kastedilmiştir? Müfessirlerimiz, yani Kur'an'ı açıklayan alimlerimiz tarih boyunca bu konuyla ilgili birkaç görüş ileri sürmüşler. Demişler ki, 9 ayetten kasıt, Hazreti Musa'nın elinde gerçekleştirilen 9 mucizedir. Veya Tevrat'ın 9 ayeti, yani 9 buyruğu demektir diye izahta bulunmuşlar. Peki 9 ayet, 9 mucize nedir? Bunların sayılarında farklılıklar var. Herkesin kabullendiği farklı mucizeler var ki genelde şu şekilde. Bu Araf suresinin 133. ayetinde de zikrediliyor bu mucizeler. Mesela elinde bir asa var Musa Aleyhisselam'ın. Allah'ın dilemesiyle, izniyle bazen ejderhaya dönüşüyor, bir yılana dönüşüveriyor ki nitekim Firavun'un sihirbazlarını böylesine bir yarışmada ya da gösteri merkezinde Musa Aleyhisselam mat etmişti adeta. Onun asasının yılana dönüşmesi sihirbazların bütün sihirlerini yutup sahneden temizlemişti. Bu bir büyük mucizeydi. Bir başkası sağ elinin göğsünden sokup çıkardıktan sonra böyle güneş gibi parlaması, ışık vermesiydi. Ve ceza olarak da Firavun ve hanedanının, o kavminin bir takım cezalarla cezalandırılma mucizeleri var. İşte çekirge gönderiliyor, çekirge sürüleri. Ekinlerini yiyip bitiren ekin böcekleri gönderiliyor. Sularda böyle çok kurbağa çıkıyor. Sular kan renginde oluşuveriyor. Taştan su fışkırıyor. Denizin işte önde yarılıp Firavun'un sonra boğulması, Tur Dağı'nın İsrailoğullarının üzerine adeta inecekmiş şekilde, onları korkutacak şekilde üstlerine yükseltilmesi gibi mucizeler, hissi mucizeler bahsediliyor. Bunlara daha başka mucizeler de ekleniyor. Buradan yola çıkarak bazı alimler diyorlar ki, buradaki 9'dan maksat, 9 mucizeden maksat kesretten kinayedir. Yani çok sayıda verdik demektir. Hani bizde Türkçemizde de var. Ya onlarca deriz bazen. Ya mesela 3, 5, 7, 10 gibi böyle Arapçada da aynı Türkçede olduğu gibi, diğer dillerde de olduğu gibi bir takım sayılar ifade edilir. O da çokluktan kinayedir. Dersiniz ki birine, ya ben sana 40 defa dedim der. Halbuki sen ona 40 defa söylememişsindir. En az 3 defa söylemişsindir, 4 defa söylemişsindir. Çok sık söyledim anlamında 40 defa söyledim dersiniz. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Arap lügatiyle indiği için böyle çokluktan kinayedir diyen alimlerimiz de olmuş. Bir kısmı da demişler ki Musa'ya verilen 9 ayetten maksat şunlardır ki bu hadisle de destekleniyor. İşte Allah'a ortak koşmayın, haksız yere adam öldürmeyin, zina etmeyin, faiz yemeyin, sihir yapmayın, suçsuz insanı öldürmesi için zalim yöneticiye teslim etmeyin, savurganlık yapmayın, namuslu kadınlara iftira atmayın, savaştan kaçmayın. İşte böyle 9 emir. Muhammed Hamidullah Hoca bu 9 ayetin Tevrat'taki 10 emirden cumartesi yasağı dışındaki hükümler olduğunu belirtiyor. Yani anlayacağımız, demek ki Cenab-ı Hak burada Musa'ya da biz nice ayetler verdik. Bu ayetleri ister böyle mucize çapında ayetler olarak görelim, ister efendim normal böyle ilahi mesajlar olarak algılayalım. Verdik diyor ona. Fakat Firavun karşısına çıktı. Dedi ki, ey Musa, ben senin sihre maruz kaldığını düşünüyorum dedi. Yani önce hatta sen bir büyük sihirbazsın dedi. Şimdi o sihirbaz diye Musa Aleyhisselam'a böyle bir karşılık verince buradan şunu anlayabiliriz. Yani sen bak böyle asanı hemen yılana dönüştürüyorsun. Bu tür mucizeler, hissi mucizeler kastedilmiştir diyebiliriz. Eğer burada meshura ifadesini, yani sen sihre maruz kalmışsın, onun için saçmalıyorsun anlamında bir cümle efendim gibi anlayacak olursak, o zaman da gerçekten bu 9 ayet olur. Yani Musa'ya gittiği zaman, Musa Aleyhisselam Firavun'a gittiği zaman neler söyledi? İşte al, sen dedi ilah değilsin. Allah'a ortak koşma. Sen de onun kulusun. Kulluğunu yalnız ona yap. İşte şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap diye ilahi emirleri saydı kendisine. O da ya benim gibi bir krala, senin gibi bir adam tek başına bunları söylüyorsa herhalde sen bir sihre maruz kaldın. Aklından oldun biraz. Onun için bunları söylüyorsun dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Mekke müşrikleri böylesiz cümleler sarf ettiler. Zaten Yüce Rabbimiz bu kısaları anlatarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de teselli verir sürekli. Ey Nebi Ekrem, sadece sana değil bak Musa'ya da böyle dediler. Ona da böyle yaptılar. Hatta o mucizelerle geldi. Onlar böyle böyle karşılık verdiler. Aynen senin getirdiğin hakikatlere benzer hakikatler getirdi. Ona karşı çıktılar. Sana da karşı çıkarlar. Ama Firavun'un sonunu biliyorsun. Firavun nasıl askerleriyle beraber boğuldu, ortadan kayboldu. Ama Musa ve kavmi kaldı. Aynen bunun gibi sen endişe etme. Sana karşı çıkanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenler de elbet bir gün Firavun'un ve askerlerinin maruz kaldığı o cezanın benzerine maruz kalacaklardır. Onunla karşılaşacaklardır. Onun için sen yoluna devam et anlamında Efendimiz'e bir efendim bu anlamda bir hem teselli hem de destek. Devam ediyoruz. Kale Musa dedi ki لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَاُولَٰئِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرِ وَاِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا Musa şöyle dedi. Çok iyi biliyorsun ki ey Firavun, bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Bu ayetleri, bu mucizeleri, bu ilahi kelamları ancak göklerin ve yerin sahibi olan Allah indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki hakikaten senin işin bitik. Sen böyle bu gidişle artık sen helak olacaksın. Çünkü düşünmeden, taşınmadan karşı çıkıyorsun. Hatta şöyle denebilir ki bazı müfessirlerimiz buna dikkat çekerler. لَقَدْ عَلِمْتَ Sen çok iyi biliyorsun ki diye başladığı için sözüne. Aslında Firavun, Musa Aleyhisselam'ın söylediği sözlerin, getirdiği ilahi mesajların hakikatini anlıyor. Tamam diyor, doğru söylüyor bu adam diyor ama inadından, kibrinden, Musa'yı ve kavmini küçük gördüğünden dolayı inkarda ısrar ediyor, inat ediyor, ayak diriyor. Sen diyor böyle yapıyorsun ya, senin işin bitik diyor. Sen sonunda helak olacaksın. Bunu bil. Neden? Çünkü Allah'ın ayetlerine karşı çıkan, onları yalanlayan, onları görmezden gelenler elbet bir gün mutlaka kaybettiklerini anlayacaklar. Ama iş işten geçecek. Musa Aleyhisselam da tam, affedersiniz, Firavun da tam denizde boğulacağı esnada dedi ki ben de şimdi Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi ama artık o çoktan boğulmayı hak etmiş, cezayı almış, iş işten geçmişti. Tam boğulacağı esnada bu sözü söylemek iş değil. Ondan önce söylemek önemli. Onun için ehli sünnete göre yeis halinde artık yani hayattan ümidin kesildiği anda tövbe caiz değil. Ya caiz değil demeyelim de makbul değil. O anda artık imtihan sona ermiş oluyor. فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Evet, bakıyor ki Musa ile baş edemedi ve bu sefer onların kavmine, Musa Aleyhisselam'ın kavmine zulmetmek istedi. Zaten zalimdi. Zulmünü daha da ileri götürdü. Erkeklerini katletmek, zaten kadınlarını hayatta bırakmak gibi bir yol izlemişti. Daha Musa Aleyhisselam doğmadan bunu yapmaya başlamıştı. Tam da zulmünü artık sonlandırıp bunların hepsini buradan sürelim, vatandan çıkaralım. Mısır, yani buradaki kasıt o Mısır. Ki Musa Aleyhisselam da, Musa Aleyhisselam'ın kavmi de orada yaşıyorlardı. Dediler ki bunları ülkeden sürelim. Hepsini ya denize dökelim ya canlarını okuyalım. Ama burada durmasınlar. Bunu diyor istedi. Sen misin bunu isteyen? Sen isteyebilirsin ama ilahi kader ne diyor? İlahi takdir de işte Firavun'u ve askerlerini, onun beraberindekileri denizde boğuyor. Kurtulanlar Musa Aleyhisselam ve kavmi oluyor. Nitekim 104. ayette şöyle buyuruluyor. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اُسْكُنُ الْاَرْضِ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَف۪يفًا Biz İsrailoğullarının arkasından dedik ki diyor o Musa Aleyhisselam'a ve kavmine. Artık oturun yeryüzünde, siz oturun. Üskünül art, fakat sükunetinizi muhafaza ederek huzurla, vakarla oturun. Kulluğunuzu devam ettirerek oturun. Yeryüzünü size mesken olarak bıraktık. O Firavun'u ve askerlerini denizde boğduk. Fakat şunu unutmayın diyor Cenab-ı Hak. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَف۪يفًا Bizim diyor ahiret vakti gelince, bizim vaadimiz, ahiret vaadimiz gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Hepinizi bir araya toplayacağız. Hem sizin hepinizi hem de hem Firavun'u, askerlerini, artık kim varsa herkesi toplayacağız o gün. Ahiret günü toplayacağız. Cenab-ı Hak o toplanma gününde, kıyamet gününde, o mahşer sahnesinde hepimizi kurtulanlardan eylesin. Cennetiyle mükafatlandırdığı kullarından eylesin. Yüce Rabbimizden niyazımız, bizi bize bırakmasın. Elimizden tutsun, hidayette daim etsin efendim. Allah'a emanet olunuz.